Şah İsmail Hatayi, Gülağ Öz, 1. Kaset 1. Yüz. 1. Uluslararası Şah İsmail Hatayi Sempozyum Bildirileri. 9-10-11 Ekim 2003 Ankara. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı, Hüseyin Gazi Derneği, Yol Bilim Kültür Araştırma Yayınları. 1. Baskı, Ekim 2003 Ankara. 6 Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 30 Mart 2007. Okuyan Levent Filyoz. 6 Nokta Körler Derneği Kütüphanesi'ne Gülağ Öz, 12-2-2007. Sempozyumla ilgili birkaç söz. Neden Şah İsmail Hatayi? Gerek halk edebiyatımızın gerekse tarihimizin önemli simalarından birisidir Şah İsmail Hatayi. 13 yaşında hükümdar olmuş, savaşlara katılmış, topraklarına toprak katarak kısa sürede Hindistan sınırına dayanmıştır. Efsaneleşmiş bir isim olmasıyla birlikte yazdığı şiirler ona yeni bir misyon yükleyerek yüzlerce şiirin yazarı Hatayi mahlasının sahibi olmuştur. Bütün bunlar 37 yaşa sığdırılmıştır. Yazdığı şiirleri Anadolu insanının bilincine yerleşmiştir. Bugün Anadolu Alevi Bektaşi Cem törenlerinde Şah Hatayi deyişleri vazgeçilmez bir inanç ve kültür unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Gerek ülkemizde gerek İran ve Azerbaycan'da yayımlanan Şah Hatayi Divanı ve Anadolu insanının hala ezbere bildikleri bu şiirler hem dil hem de içerik bakımından Türk insanına son derece sıcak ve etkili gelmiştir. Hükümdar Şah İsmail, Ozan Şah Hatayi. Genç yaşında Hakk'a yürüyen 37 yıllık bir ömre bu iki kişilik sığar mı? Acaba bu iki kişilikten hangisi Erdebil tekkesinin mirasçısı, Safavi hükümdarı, hangisi Anadolu Türkmenlerinin ozanı? Yıllarca kafamda bir soru işareti olarak duran bu düşünce bu konuda zihnimi yormama neden olmuştur. İki Türk hükümdarı Yavuz Selim ve Şah İsmail arasında geçen Çaldıran Savaşı ve sonuçları günümüz halklarının günümüz algılamalarıyla değerlendirme yapmalarını haklı çıkartmaz. Her olay o günün koşullarında değerlendirilmelidir. Bugünden hareketle o günü yargılama hakkı bizi daima yanılgıya götürür. 1514 tarihinden bu yana çok zaman geçmiş ve çok şey değişmiştir. Amacımız o dönemi yargılamak yerine o dönemin koşullarını iyi araştırmak ve irdelemek olmalıdır. Elbette o zamana yönelik eleştirilerimiz ve o zamanın değerlendirilmesine yönelik kaygılarımız ve düşüncelerimiz vardır. Zamanın vaka nüvisleri ve tarihçileri elbette taraflı davranacaktır. Amaç o güne bakarak hata yapmamaktır. Ülkemizde her dönem bu konuya yanlı ve yanlış bakılmıştır. İki ülkede mezhepsel farklılıklar olması değerlendirmede en önemli unsur ola gelmiştir. Safavi Devleti de tıpkı İran Selçuklu Devleti gibi, tıpkı Akkoyunlu, tıpkı Karakoyunlu Devletleri gibi bir Türk Devletidir. Ne yazık ki TC Cumhurbaşkanı Forsun'a da yansımış 16 Türk Devleti arasında Safavi Türk Devleti yer almamaktadır. Şah İsmail'in şiirleri tamamen Türkçe olarak yazılmış, Yavuz Selim mektuplarında Farsça yazarken Şah İsmail ona Türkçe karşılık vermiştir. Cumhuriyet'in önemli tarihçilerinden Faruk Sümer şu tümceyi söylemeden yapamaz. Şurası muhakkak ki Doğu Anadolu Safavi idaresinde kalsaydı bir müddet sonra burada Türkçeden başka bir dil kullanılmayacaktı. Oğuzlar, Türkmenler, sayfa 152, AÜDTCF 1972. Eski başbakanlarımızdan Bülent Ecevit 2000 yılında Hacı Bektaş Veli'yi anma törenlerinde şöyle bir tümce kullandı. Şah İsmail ile Yavuz Selim'i barıştıracağız. Ecevit ayrıca Şah İsmail'e haksızlık yapıldığını da ima etti. Sempozyumun çıkış noktası bu sözlerden esinlenerek başladı. Söz konusu barışı siyasiler yapabilirler mi? Elbette yapamazlar. Ancak siyasilerin desteğiyle ve tarafsız bir bakış açısıyla mümkün olacağı görüşü bizde ağırlık kazandı. Ve sempozyum yürürlüğe konuldu. İran, Azerbaycan ve Türkiye toprakları üzerinde kurulmuş Şah İsmail Safavi Devleti bu ülke halklarıyla da ilgilidir. İnternette yayımlanan Şah Hatayi Sempozyumu'nun yapılacağı duyurusu bütün Türkleri ilgilendirdi ve yüzlerce e-mail geldi, görüş ve öneriler bildirildi. Konunun uluslararası boyutta yapılmasının daha uygun olacağı görüşü ağırlık kazandı. Azerbaycan Milli İlimler Akademisi olaya ortak olma isteğini bildirirken İsfahan, Tebriz, Tahran ve Zencan üniversitelerinden yoğun katılım oldu. Doğrusu bütün bunlar yapılan işin öneminin ne kadar büyük olduğunu gösterdi. Bazı tarihçilerin Osmanlı ve Safavi vaka nüvislerinin yanlı anlatımlarının dışında bu iki Türk hükümdarının yaşadıkları olayları, dönemini ve yapılan savaşı ve nedenlerini tümüyle ortak olan değerlerimiz gerçek yönleriyle ortaya konuldu. Günümüz bilim dünyasının süzgecinden geçirilerek Şah İsmail Hatayi ve onun etrafında oluşan kültürel yapı, insanlığa yansız bir biçimde yansıtılması bizleri mutlu edecek. Hem de tarihimizin ufkuna bir ışık yakacaktır. Sonuçlar düşündüğümüzden daha da iyi oldu. Üç kardeş halkın kaynaşmasına, kültürel bağların ne derece yakın olduğunun bilinmesine, barış ve kardeşlik duygularının daha da pekişmesine olanak sağlayacağında kimsenin kuşkusu olmamıştır. Türkiye'den 52 üniversiteye davet mektubu gönderilmiş, gelen 72 bildiri özetinden 30 tanesi seçilmiş, İran ve Azerbaycan'dan yoğun ilgiye karşın toplam 18 kişinin katılımı benimsenmiştir. Burada önemli olan 3 ülkenin ortak değeri olan Şah İsmail'in 2003 yılında barışın, kardeşliğin ve dostluğun simgesi olarak yeniden karşımıza çıkmasıdır. Bu çalışmaların ortaya çıkması ve programın hazırlanmasına katkı sağlayan Azerbaycan Milli İlimler Akademisi'ne, Profesör Doktor Fuzuli Bayat'a, Profesör Doktor Aygün Attar'a, Profesör Doktor Kamil Veli Nerimanoğlu'na, Doçent Doktor Hüseyin İsmailov, İran'dan Tebriz, Tahran, İsfahan ve Zencan Üniversitelerine, Profesör Doktor Cevat Heyet'e, İran Ankara Büyükelçisi Firuz Davlatabadi ve Kültür Müsteşarı Halaç Münferi'ne. Asıl sempozyumun gerçekleşmesi için hiçbir maddi katkıdan kaçınmayan Ankara Ticaret Odası Başkanı Sinan Aygün'e, yine maddi desteğini esirgemeyen Kültür ve Turizm Bakanı Erkan Mumcu'ya ve Müsteşarı Profesör Doktor Mustafa İsen'e, Çankaya Belediye Başkanı Haydar Yılmaz'a ve ayrıca sempozyumun her aşamasında emek veren Yardımcı Doçent Doktor Yağmur Say, Doktor Ahmet Taşkın, Piri Er ve Aydın Durdu'ya, bildiri sunan tüm katılımcılara, sempozyumun gerçekleştirilmesi emeği geçen Hüseyin Gazi Vakfı ve Derneği yöneticilerine Hüseyin Gazi Vakfı adına teşekkür etmeyi borç biliyorum. Gülah Öz, araştırmacı yazar, vakıf başkanı. Ön söz. Sözlerime başlamadan önce birincisi gerçekleştirilen Uluslararası Şah İsmail Hatayi Sempozyumu'nun Türk İslam alemine hayırlı olmasını diliyorum. Türk tarihine damgasını vurmuş önemli olaylar ve şahsiyetler vardır. Bunlardan bir tanesi de Şah İsmail'dir. İşte bu şahsiyetle ilgili yapılan bu sempozyumun tarihe ışık tutacağına inanıyorum. Görüyorum ki ateş çemberiyle çevrili ülkemizin birçok sorunlarla yüz yüze olduğu bir gerçektir. Tüm iç ve bölgesel sorunların insanlarımızı derinden etkilediği bu günlerde böyle bir sempozyumun yapılması ile Türk tarihinin önemli şahsiyetlerinden Şah İsmail'in uluslararası düzeyde gündeme alınmasını halkımız için bir nimet olarak görüyorum. İran Türkü Şah İsmail, Türk tarih kronolojisinde önde gelen liderlerden biri olduğu kadar Türk şiirine olan katkısı çok büyüktür. Kuşkusuz bu sempozyumda sunulan bildirilerde değerli bilim adamları bu konuları ayrıntılı olarak ele alacaklar. Ancak şunu ifade etmek istiyorum ki bu sempozyumda Türk tarihinin önemli bir konusu aydınlığa kavuşacaktır. Osmanlı ve Safavi devletlerinin başında bulunan her iki Türk liderinin siyasi ve askeri mücadele nedenleri, biçimleri konusunu uzmanlara bırakmak istiyorum. Ben Şah İsmail'in Türk diline yaptığı katkı, Türk şiirine bakışı konusunda düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Göçebe Oğuz yaşamında önemli yer oynayan Şah İsmail, aynı zamanda Anadolu'nun sosyoekonomik ve sosyokültürel yapısına da çok büyük etkilerde bulunmuştur. Kültürel miras olarak bugünlere kadar gelen bu etkiler, özellikle tasavvuf alanında, şiirde, halk müziğinde, türkülerimizde kalıcı izler bırakmıştır. Bununla birlikte başında bulunmuş olduğu İran Safavi Devleti kurumlarında yapmış olduğu düzenlemeler, Osmanlı Devleti'nin yapısının şekillenmesinde çok önemli bir rol oynamıştır. Şah İsmail'in İslamiyet'in farklı renklerinden biri olan mezhep yaklaşımı, mezhep siyaseti Anadolu'da, Kafkasya'da, Orta Doğu'da, Balkanlar'da önemli izler bırakmıştır. Şah İsmail'in en önemli özelliklerinden birisi devlet dili politikasının Türkçenin Farsça karşısında bozulmasını önlemiş olmasıdır. Eğer bugün iyi bir Türkçe konuşuyorsak bunu Şah İsmail'e borçlu olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. Halk arasında çok sevilen Hatayi'nin şiirleri ağızdan ağıza günümüze kadar ulaşmıştır. Bugün bile Anadolu'nun birçok yerinde bu şiirler halk folklorunda devam etmektedir. Şah İsmail destanlaşan şiirlerinde hala yaşamaktadır. Öğütlere dayalı şiir içeriği Türkçenin yaşaması konusunda çok büyük bir önem taşımaktadır. Özellikle Hacı Bektaş Veli'nin etkisini Şah İsmail'de görmek mümkündür. Şii dünyasında ve Anadolu Alevi Bektaşi geleneğinde Şah İsmail anlayışı ve düşüncesi hakimdir. Tasavvufi ve şair yönü dışında aynı zamanda bir hikaye kahramanı olarak da yaşatılan Şah İsmail konusunda yanlış bilgilendirmeler de bulunmaktadır. İşte bu yanlış bilgilendirmeleri bu sempozyumda su yüzüne çıkartacağız ve bu kısır döngüyü ortadan kaldıracağız. Benim babamın soyadı Akkoyunludur. Babam 12 yıl süren mahkemeyle soyadını kazandı. Çünkü bu tür soyadlar yasaktı. Babam Necip Akkoyunludur, ben Sinan Aygün'üm. Ben soy ismimi karışıklığa neden olmasın diye henüz değiştirmedim. Ama ben de Şah İsmail gibi bir Akkoyunlu torunuyum. Ben bir Türkmenim ve bundan her zaman gurur, onur ve şeref duyuyorum. Şuna inanıyorum, Türkiye birlik ve beraberlikte Hacı Bektaşı'yla, Yunus Emre'siyle, Mevlana'sıyla, Pir Sultan Abdalı'yla, Şah İsmail'iyle ve tabii ki Atatürk'üyle bir olursa aşılamayacak hiçbir sorunumuz yoktur. Eğer şu anda camilerimizde rahat namaz kılabiliyorsak bunlara borçlu olduğumuzun bir kere daha altını çizmek istiyorum. Türkiye var olduğu müddetçe bu ulus çizgisinde her şeye rağmen dimdik ayakta olacaktır. Çünkü biz biriz, biz diriyiz, biz kuvvetliyiz. Sinan Aygün, Ankara Ticaret Odası Başkanı. Şah İsmail'in Kültür Mirası. Profesör Doktor Aygün Attar, Türkiye. Giriş. Türk tarihinin ince kırmızı çizgisi olarak bilinen Çaldıran Savaşı'nın doğurduğu sonuçlar, gerçekleştiği tarihten bugüne Türkiye, Azerbaycan, İran ve Orta Asya ülkelerinde etkisini ciddi biçimde korumaktadır. Bu olay Safevilerin ortaya çıktıkları ve etkileşimde bulundukları bölgelerde mevcut olan şimdiki ülkelerin tarihçiliğinde farklı yorumlara neden olmuştur. Türkiye'nin modern, laik ve ulusçu tarihçilik anlayışı içinde bu konunun açıklığa kavuşturulması düşünülebileceğine rağmen tam aksi gerçekleşmiştir. Mevcut Türk-İslam tarihi anlayışı içinde bu durum daha sorunlu bir hal almıştır. Osmanlı tarih kitaplarında Safevilere karşı yönlendirilen ithamlar hala geçerliliğini korumaktadır. Osmanlı Devleti parçalamak, İslam dünyasını bölmek, mezhep çatışması ve savaşlarına yol açmak gibi her türlü olumsuzluğun ve hatta kötülüğün müsebbibi olarak gösterilen Safeviler, Orta Asya tarihçiliğinde de aynı tepkiyi toplamıştır. 1979 İran devriminden sonra İranlı Fars tarihçileri de Safevileri buna benzer ithamlarla tarihe mahkum etmişlerdir. Bunda Safevilerin milli bir İran devleti yönünde söylenilen açıklamaların çürütülmesinin de önemli rolü olmuştur. Kısacası Safeviler, Türkiye, Azerbaycan, Orta Asya ve İran'da modern tarih yazıcılığının 100 yıldan beri dini tarih yazıcılığını dışlamasına rağmen hala dini tarih yazıcılığının yöntem ve bakış açısıyla yargılanmaktadır. Burada Batı tarihçilerinin de konuyu bölge ülkeleri arasında bir ihtilafa dönüştürmek gibi sömürgeci bakış açılarının da etkisi bulunmaktadır. Belirtilen bu yargıların söylendiği kadar en azından günümüzde pek bir önem ifade etmediğini açıklamak için Şah İsmail'in siyasetçi, lider, askeri, edebi ve mümkünse şahsi kişiliğine dikkat çekerek onun bize bıraktığı kültürel mirasın önemi ve değeri üzerinde durmaya çalışacağız. Türk tarihinde Safevilerin yeri. Safevi devleti idari, askeri, siyasi, kültürel yapısıyla bir Türk devleti olmuştur. Doğu Anadolu, İran, Irak, Azerbaycan, Orta Asya'nın bir kısmını içine alarak, toplam 2 milyon kilometre kareden fazla bir arazi içine alarak, yakın ve Orta Doğu'nun göbeğinde bir imparatorluk kurmuş olan Safeviler, 200 yıldan fazla bir süre boyunca bölgenin tarihi kaderine hükmetmişlerdir. Siyasal konumu göz önüne alındığında Osmanlı, Babürlü ve Şeybanilerle birlikte dönemin 4 büyük Türk devletinden biriydi. Bu açıdan bazı batılı tarihçiler 16. yüzyıla Türk asrı adını vermekteler. Kültürel konumu esas alındığında özellikle şiir ve edebiyat alanında Türk edebi eserleri arasında yer alan Azeri edebiyatı bu dönemde ilk sıraya yükselmiştir. Fuzuli, Bağdadi, Saib, Gövsi gibi divan edebiyatının en büyük şairleri bu çevreden çıkmışlardı. Dil konusunda ise ilk kez Safeviler döneminde Türkçe İran'da sarayda yaygın olarak kullanılmış ve bir hanedan dili konumuna gelmiştir. Sanat alanında ise özellikle resim ve mimarinin en büyük eserleri bu dönemde yapılmıştır. İsfahan o dönemin en büyük yapıtlarından biri olarak canlılığını bugün de korumaktadır. Türk milli değerleri göz önüne alındığında İran bir Türk ülkesi konumuna gelmiş ve 1925 yılına kadar Türkler bölgenin en etkin etnik grubu olarak ayrıcalıklarını korumuşlardır. Yine bugün İran nüfusunun önemli bir kısmının Türklerden olması Safevilerin izlediği politika sayesinde gerçekleşmiştir. Dinsel yapı söz konusu olduğunda ise Türk heterodoks inancı ilk kez Safevilerle birlikte devlet düzeyinde temsil edilmişti. Dolayısıyla Safevi tarihi her yönüyle Türk tarihinde bir zirve olmuştur. Ancak bazı kökleşmiş siyasal etkiler Safevi ve çevresindeki mevcut olan bugünkü ülkelerin insanları üzerinde tesirini korumaya devam ettiğinden, konu karmaşık ve sorunlu bir yapının içine çekilerek açıklanmaya çalışıldığından bütün olumsuzlukların kaynağı olarak gözükmüştür. Safevi Kızılbaş kimliğinin ortaya çıkışı ve temelleri. Safevi tarikatı Erdebil'de bir Türk dermiş Şeyh Safiyaddin'e nispetle bu adı almıştır. Özellikle tarikatın temsilcilerinden Hacı Ali zamanında Timur'un Anadolu'dan esir olarak ele geçirdiği Türkleri bu şeyhin isteği üzerine serbest bırakmasıyla Erdebil Safevi tarikatının ünü Anadolu'ya yayılmıştı. Erdebil Safevi tarikatı Şeyh Cüneyd'e kadar inanca dayalı bu misyonunu sürdürdü. Türklerin İslam dinini kabul etmesinden bu yana İslam anlayışı Türk toplumlarında çeşitli biçimlerde algılanmış ve kabul görmüştü. Bunlar sırasıyla şöyle isimlendirilmektedir. Devlet İslamı veya resmi İslam, halk İslamı veya geleneksel İslam, medrese İslamı veya kitabi İslam, tekke İslamı veya mistik İslam. 1. Devlet İslamı veya resmi İslam kısaca İslam'ın siyasallaşmış biçimine denilmektedir. 2. Halk İslamı siyasi bir nitelik kazanmamış, yalnızca bir sosyal hayat tarzı olarak algılanan ve yaşanan, kitabi esaslardan çok toplumun geleneksel inanç ve hayat tarzının belirlediği, kısmen hurafelere karşılık Müslümanlık anlayışı ve tarzı olarak görülmektedir. Bu Türklerin eski inanç ve geleneklerinin şifahi bir kültür unsuru olarak İslam içinde ön plana çıktığı bir anlayış olup adına heterodoks İslam inancı da denilmektedir. Kalenderilik, Bektaşilik, Alevilik ve Kızılbaşlık bu inanç biçiminin içinden sivrilip çıkmış oluşumlardır. 3. Medrese İslamı. Özellikle 14. yüzyılın ikinci yarısından sonra ağırlığını hissettirmeye başlamış, Osmanlı döneminde sımsıkı bir ehli sünnet gelenekçiliği içinde bir şerhçilik ve haşiyecilik yolu oluşturdular. Osmanlı merkezi yönetimi çeşitli siyasi ve idari amaçlarının gerçekleşmesinde ve fiillerini meşrulaştırmada bundan geniş ölçüde yararlandı. 4. Tekke İslam'ı mistik olgular üzerinde kurulmuş İslam anlayışıdır. Safeviliğin ortaya çıkışını işte bu yorumlar arasında halk İslamı veya heterodoks İslam anlayışı içinde aramalıyız. Bilindiği gibi Şeyh Cüneyd, Karakoyunlu hükümdarı Cihan Şah'ın baskısı karşısında Erdebil'den ayrılmak zorunda kalmıştır. O bu dönemlerde Anadolu'da Akkoyunlulara sığındı. Muhtemelen bu gezi sırasında Şeyh Cüneyd öteden beri babalarının Erdebil'deki tekkesini ziyaret eden Anadolu'daki Türk aileleri ve aşiretleri ziyaret etmiştir. Bu gezi ve ziyaretler Şeyh Cüneyd'in bakış açısının değişmesine tümden neden olmuştur. Çünkü Anadolu'da bugüne kadar hiçbir siyasi otoritenin fark edemediği bir potansiyel bulunmaktaydı. Anadolu'daki Kızılbaş Türkleri. Bu konunun en değerli uzmanlarından Irene Melikov'un izlenimleriyle bu dönemde Anadolu'daki Kızılbaş Türklerinin durumunu şöyle açıklayabiliriz. Yerleşik hayat tarzı dervişlerin şehir ve kasabalara yakın yerlerde bulunan tekkelere yerleşmesine neden oldu. Bu dervişler Osmanlı hakimiyetinin ilk 300 yılı boyunca kendilerine ihsanlarda bulunan timarlar veren padişahlar tarafından korundular. Osmanlılar yeni fethettikleri toprakların kolonileşmesinde de tarikatları kullanmışlardır. Osmanlılar tekkeleri Anadolu'nun kutsal kesimlerindeki heterodoks ve kargaşa çıkaran unsurları denetim altına almak için de kullandılar. Bu yörelerde bazı anarşist derviş grupları ortaya çıkmıştı. Abdallar, Torlaklar, Işıklar ve daha genel bir isim ile Kalender adıyla bilinen gruplar. Bu grupların kendi dini liderleri, yerel evliyaları vardı. Fakat kısa bir zaman sonra Osmanlı hükümdarlarının çabaları sonucu bu evliyaların hepsi tek bir şahsiyetin adı altında toplandılar. Halkın dinsel yaşamına hakim olan Hacı Bektaş Veli. Bununla birlikte iki farklı grup ortaya çıkmaktadır. Tekkelerde yerleşik bir hayat süren Bektaşiler ve hala göçebe ya da yarı göçebe olan Kızılbaşlar. Kızılbaşlara uzun süre belli bir ad verilememiştir. Osmanlı bölgelerinde Kızılbaşlardan zındık, rafizi, şii ve mülhit olarak söz edilmektedir. Kızılbaşlar daha sonraları Alevi adıyla anılmıştır. Kızılbaş bu topluluğun tarihsel adıdır. Bu ad ilk Safevilerin takipçisi olan köy topluluklarını ve aşiretlerini ifade eder. Kızılbaş adı Şah İsmail'in babası Şeyh Haydar 1460-1488 zamanında ortaya çıkmıştır. Kızılbaş, Kızılbaşlıklı anlamına gelmektedir. Kızılbaşlılara bu ad taktıkları başlık nedeniyle verilmiştir. Kızılbaşlar 12 yüzü olan kırmızı bir serpuş takardı. Bu başlığa Tacı Haydari yani Haydar'ın tacı da denilirdi. Osmanlı belgelerinde Kızılbaş zındık ve zındık asi anlamında kullanılmıştır. Bu aşağılayıcı anlam yüzünden Alevi adı Kızılbaş'ın yerini almış ve Türkiye'deki heterodoks grupların adı haline gelmiştir. Alevi sözcüğü bu toplulukların ilahi bir kimlik atfettikleri Ali'ye ibadet etmelerine işaret etmektedir. Ne var ki İran'da Ali'ye ibadet edenlere Ali ilahi denmektedir. İran'da Alevi sözcüğü Ali'nin soyundan gelen kişi yani seyyid anlamına gelmektedir. Ahmet Yaşar Ocak, Safeviliğin temellerini oluşturan heterodoks İslam anlayışı üzerinde çok daha açıklayıcı bilgiler sarf etmiştir. Bu heterodoks İslam göçebe Türkler arasında dışarıdan getirilmesi veya o zamanki İslam dünyasında mevcut bir takım heterodoks mezhepler gibi yıllar yılı süren teolojik tartışmalara sonunda oluşmadı. Bu heterodoks İslam yorumu zaten önceki dinleri vasıtasıyla alışmış bulundukları mistik kültür üzerine yine mistik bir nitelikle gelen İslam'ın geniş çapta eski dinlerin kalıntılarıyla bunları mitolojik şifahi gelenekler halinde saklayan sosyo-kültürel bir zeminde birleşerek değişime uğramasıyla zaman içinde meydana geldi. Bu heterodoks İslam 15. yüzyılın sonundan başlayarak 16. yüzyıl boyunca Anadolu'da bir kısım konar göçer Türkmen zümrelerini geniş ölçüde etkileyen 12 imam, İmamiye Şiiliğinin, Hazreti Ali kültü, 12 İmam kültü ve Kerbela kültü gibi Şii motifleri daha sonra kazanmıştır. Heterodoks İslam anlayışının siyasi olaylara olan yakınlığında ihtilalci, mehdici ideolojinin önemli bir etkisi bulunmaktadır. Muhtemelen eski Mezopotamya kökenli İran Mesiyanik kültürünün bir katkısı olan bu karakter, daha 9. ve 10. yüzyıllarda Orta Asya'daki, 13. yüzyıldan itibaren de Anadolu ve Balkanlardaki merkezi yönetimlere karşı gerçekleştirilen bir takım dini, sosyal halk hareketlerinde çok belirgin bir biçimde ortaya çıkar. 13. yüzyılda Selçuklu Anadolu'sundaki Babayiler isyanı, 15. yüzyılda Balkanlardaki Şeyh Bedreddin isyanı ve nihayet 16. yüzyıl Anadolu isyanlarının önemli bir kısmı bu heterodoks İslam yorumunu sergilendiği, bu ihtilalci, mehdici ideoloji yansıtan tipik mesiyanik isyanlardır. 13. yüzyıldan itibaren heterodoks İslam anlayışı sufilik boyutu içinde kalenderilik, yesevilik, haydarilik ve vefailik gibi tarikatlar tarafından benimsenerek Anadolu'da yayılırken, bir diğer organizasyon da Şeyh Cüneyt tarafından geliştirilip ortaya çıkarılmış ve Şah İsmail tarafından resmiyete dökülmüştür. 15. yüzyılın son yıllarında başlayan koyu Safevi propagandası etkisiyle Şah İsmail'i Safevi'nin önderliğinde 12 İmam Şiiliğinin yeni bir sentezi oluştu. Hazreti Ali kültü, 12 İmam kültü ve Kerbela Matemi kültü bu heterodoks İslam yorumunun temel öğeleri haline getirildi. Böylece bu heterodoks İslam müteşeyyi bir görünüm aldı. Ama bu sentez kesinlikle sünni bir mahiyet taşımadığı gibi Şiilik hiç değildir. Safevi Kızılbaş öğretisi olarak ortaya çıkan bu anlayışın sünni ve 12 İmam Şiiliğinden önemli denilecek kadar farklı özellikleri bulunmaktaydı. Safevi Kızılbaş doktrininin kendine özgü temel nitelikleri şunlardı. A. Tanrı inancının kendine mahsus niteliği. Tanrı anlayışı kısaca Tanrı'nın insan bedeninde şekillenişi diyebileceğimiz hulul inancı çerçevesinde eski Türklerdeki gök tanrı kavramını Hazreti Ali ile özdeş hale getirilmesine oluşan bir tanrı telakkisi. Bu sebeple Alevilikte Hazreti Ali tarihsel Hazreti Ali'den tamamen farklı olup tanrısal bir konumdadır ve Alevi teolojisinin bel kemiğini oluşturur. B. Hazreti Hüseyin etrafında teşekkül eden Kerbela Matemi kültü ikinci önemli noktayı teşkil etmektedir. Safevi tarikatı liderleri Şeyh Cüneyt ile birlikte Anadolu'daki bu heterodoks İslam anlayışlı kitleleri kendi saflarına çekerek Şeyh Haydar, Şeyh Ali ve son olarak da Şeyh İsmail ile birlikte büyük mücadeleler sonucunda devlet ve iktidar kimliğine kavuştular. Bugün Anadolu'daki ve İran'daki Şii inancın temelleri bu yapı üzerinde yükselmektedir. Bu oluşum geniş İslam coğrafyası üzerinde Şah İsmail'in yapılandırdığı siyasal, dini ve sosyal bir miras olarak en özgün biçimiyle yaşanmaktadır. Şii İslam anlayışı ve Safevi Kızılbaş öğretisinde yeri. Şii İslam ile Safevilerin savunuculuğunu yaptıkları Kızılbaş Şiiliği arasında bazı önemli farklılıklar bulunmaktadır. Şiiliğin ana teması açıkça ve söz götürmez biçimde imamettir. Bu anlayışa göre peygambere gelen vahiylerin batini yani gizli anlamları bulunmaktadır. Bu anlamları kavramak için gerçek yol göstericiliği yapan dini liderler ard arda birbirlerini izlerler. 12. İmam gaip olduğu için yeryüzünde hiçbir dünyevi meşru otorite kalmamıştır. Böylece imamların öğretisinden devlete ve mevcut otoriteye yönelik bir yaklaşım elde edilene kadar sessiz bir sabır ve eylemden çekinme içinde meşruluğu reddeden bir bileşim doğmuş olur. Joseph Elias, Şiilerin otorite kabul ettikleri ve Caferiliğin kurucu imamı İmam Cafer Es-Sadık'tan bir rivayet aktararak, Sünni rejim altında yaşayan müminlerin onun öğreti ve kurallarını reddetmesi gerektiğine ilişkin bir olaydan söz etmektedir. Şiilik siyasal bir kimlik olarak Hazreti Ali'nin ölümünden sonra da olsa da, Kerbela faciası, İran'daki Zerdüşti unsurun bu cephenin içine girerek öğretisiyle bu doktrine can vermesi, Mazdeki, Babeki davalardan yapılan esinlenmeler, 12 İmam davası, Abbasilerin iş başına gelmek için Ebu Müslim taraftarlarını kullanmaları, İmam Cafer'in Sünni mezhep imamları üzerindeki otoritesi ve söylemi ve bunun gibi birçok olaylar ve coğrafyanın tarihine has sosyal etkileşimlerin katkısı, hicretin ikinci asrından sonra İslam tarihinin en acılı mücadele ruhuna sahip bir mezhebin oluşumuna imkan tanıdı. Şiilik 10. yüzyılda Buveyhilerin Orta İran'da, Fatımilerin Mısır'da, Mezyerilerin Kuzey İran'da, Hamdanilerin Yukarı Irak'ta hakim olmalarıyla İslam coğrafyasında altın çağını yaşamıştır. Selçukluların bölgeyi fethiyle Şii kimliği hızla zayıflamaya başlamış ve Şeyh Cüneyd'in 12 imam davasıyla ortaya çıkışına kadar İran'da böyle bir sorun gözükmüyordu. Kızılbaşlık, Şiiliğin bir takım sembolik inançlarını alarak merkezinde eski Türk inançlarının İslamlaşmış versiyonu olan öğretilerin durduğu ve büyük ölçüde siyasal söyleme dayalı Alevi inançtır. Bu halk İslamı adı verilen geleneksel bir öğretinin içinden çıkmış ve siyasal şartlar doğrultusunda bir seyir izlemiştir. Şiilik birkaç gruba ayrılmaktadır. Muteşerriya ve Mutasavvıfa. A. Muteşerriya. Hazreti Ali ve onun halifeliğini peygamberin tek yasal varisi kabul eden çeşitli akımların ve tarikatların genel adıdır. İmami veya Caferi olarak da anılmaktadır. Ali taraftarlarının siyasal gruplaşması olarak ortaya çıkmıştır. B. Mutasavvıfa. Bunlara Gulat-ı Şia da denilmektedir. İki büyük kola ayrılmaktadır. Alevilik ve İsmaililik. Alevilik bir Türk inancı olarak kabul edilirken İsmaili inancı ise Kuzey İran'daki küçük etnik grupların geleneksel inançlarının İslamlaşmış biçimi olarak algılanmaktadır. Kızılbaşlık işte bu Aleviliğin içinden çıkmıştır. Görüldüğü gibi Şii İslam ile Safevi Kızılbaş öğretiler arasında belli bir farklılık mevcuttur. Hatta Rafael Blaga'ya göre 12 imamlı Şiilik olarak bilinen Müteşerriya yani Caferilik ve Mutasavvıfa yani Gulat-ı Şia arasında bilimsel yüzeysel bir benzerlik hariç, içerik ve teoloji açısından herhangi bir benzerlik veya aynilik mevcut değildir. Hatta aradaki fark iki din arasındaki mevcut farktan daha fazladır. Türk dili ve edebiyatının gelişiminde Şah İsmail'in rolü. Şah İsmail dönemi Türk dilinin İran ve yakın doğu ülkelerinde gelişimi ve bir devlet dili olarak kullanılması bakımından büyük önem arz etmektedir. Rus şarkiyatçı V.V. Bartolt bu hususta şöyle bir açıklamada bulunmaktadır. Safevi hanedanının teşkil ettiği bölge olan Azerbaycan'daki halk Türkçe konuşuyordu. Türk dili sonradan Safeviler devletinin saray ve ordu dili olarak kullanılacaktı. M. Cavadova'ya göre Akkoyunlu ve Karakoyunlu hakimiyeti döneminde Azeri dilinin önemi artmış, resmi dil Farsça ile birlikte sarayda yaşayan Azerbaycan şairleri kendi dillerinde şiirler yazmakta ve edebi şölenler düzenlemekteydiler. Bu dilin devlet dili düzeyine yükselmesinde ise Şah İsmail dönemi rolü çok büyüktür. Şah İsmail'in Türkçe'ye verdiği büyük önem İranlı tarihçilerin de dikkatinden kaçmamıştır. Bunlardan Abdullah Razi'nin değerlendirmesi ilginçtir. İsmail kazandığı zaferlerinin ardından Tebriz'e geldi. Hicri 907'de İran tacını başına koydu. Onun ilk icraatı Şiiliği İran'ın devlet mezhebi yapmak olduysa, ikinci icraatı ise Türkçeyi devletin dili ilan etmek olmuştu. Safevilerin Türk tarihçiliğinde yerinin belirlenmesine büyük çaba sarf eden tarihçilerden Faruk Sümer de bu konuda kesin bir beyanda bulunmuştur. Ona göre Türkçe yalnız emirlerin dili değil, hanedanın da ana diliydi. Şah İsmail'in Farsçadan çok Türkçe şiirler yazması ve Alişir Nevai'nin eserlerine düşkünlüğü ana dilinin Türkçe olmasından ileri geliyordu. Bir diğer Türk araştırmacılarından Selim Refik Refioğlu, Şah İsmail'in Türk dili ve edebiyatındaki yeri hakkında şöyle bir açıklamada bulunmaktadır. Bu dönemde Türk dili Farsça ile birlikte resmi dili düzeyinde bir mevki kazanmıştır. Bunu kanıtlamak için Şah İsmail'in Azerice yazılmış bir emirnamesini gösterebiliriz. Macar Türkologlarından Fekete Layo, Safevilere ait iki mektubu ortaya çıkartarak sadece Şah İsmail döneminde değil sonraki dönemlerde de bu bölgede Türkçe'ye verilen önemden söz etmiştir. Yine Ali Mustafa Çelebi'ye ait ve bugün Petersburg Şarkiyat Enstitüsü'nün yazmaları arasında muhafaza edilen Münşe Ad adlı eserinde Şah Tahmasba'a ait Türkçe bir mektuptan söz edilmektedir. Anlaşılan Şah İsmail döneminde temelleri atılan Türk dilinin devlet düzeyinde kullanılması kendisinden sonraki halefleri tarafından da bir miras olarak benimsenmiş ve devam ettirilmiştir. Karakoyunlu, Akkoyunlu ve yoğun olarak Safeviler döneminde başlayan Türkçe ile Farsça'nın sıkı etkileşimi sonradan Azerice'nin en önemli özelliği olarak varlığını gösterecektir. Bu etkileşim Farsça'ya çok sayıda Türkçe kelimenin girmesine de neden olmuştur. Bugün modern Farsça'da resmi veya gayri resmi yani konuşma dilinde kullanılan yüzlerce Türkçe kelimenin Safevi döneminde bu dile girdiği biliniyor. O döneme dair Farsça metinlerde onlarca Türkçe kelime tespit edilmiştir. Yaylakbaşı, yaylak sahasından vergi alan memur. Kışlakbaşı, yani kışlakbaşı. Çoban beyi, şıltak, bir çeşit vergi. Darga, onbaşı, yüzbaşı, topçubaşı. Ula, gonulga, gullar ağası, eşik ağası. Yasavul, tüfengcibaşı, beylerbeyi. Goruçi, mirşikarbaşı, ambardarbaşı. Basmaçı, kapıcı, tuşmalbaşı. Cabbardarbaşı, döşlük, divanbeyi. Kapıcıbaşı, kuşçu, kuşhana. Vesse Fransa'ya giren büyük ölçüde askeri ünvan, vergi adı ve idari bir isim olan Türkçe bu kelimelerin Azerice'ye uygun biçimde vurgulandığı ve söylendiği görülmektedir. Farsça'ya katılan bu sözlerin askeri ve idari kökenli olması Karakoyunlulardan ve hatta İlhanlılardan beri İran bölgesinde ordu dilinin Türkçe olmasından ileri gelmektedir. Bu Safeviler döneminde daha da kuvvetlenmiştir. Safeviler döneminde İran bölgesinde Selçuklulardan beri bozulmadan gelen divan yazı üslubunun değiştiği de dikkati çekmektedir. Özellikle ferman ve resmi yazışmaların giriş ve bitişinde kullanılan geleneksel ifadeler ve müracaat biçimleri atılmış, onun yerine Türkçe ifade ve ibareler almıştır. Fermanların girişinde hüküm karşılığında sözümüz bir başka yerde cümle atalığı gibi Türkçe ifadelerin geçmesi bunu kanıtlamaktadır. Bütün bu aktardığımız bilgiler Türk dilinin Safeviler döneminde diplomasi düzeyde ve siyasi alanda kazandığı önemi ve edindiği değeri göstermektedir. Konuya bir de edebiyat açısından bakmamız gerekmektedir. Çünkü bu dönemin en büyük özelliği Azeri edebiyatının yakalamış olduğu gelişimdir. Şah İsmail'in Türkçe yazdığı eserleri Divan, Dehname ve Nesihatname'dir. Her üç yazma defalarca kopyası yapılarak yakın Orta Doğu, Orta Asya ve Hindistan edebi ortamında elden ele dolaşmıştır. Safevi edebiyatının birebir etkileşimde bulunduğu bölgeler Şah İsmail'in siyasi ve edebi kişiliğinden dolayı Baburluların Hint çevresi, Fuzuli'nin divan edebiyatındaki ustalığından dolayı Osmanlı edebi çevresi olmuştur. Şah İsmail'in edebi kişiliği Alevi edebiyatında ona karşı büyük bir hayranlığın belirmesinde de etkili olmuştur. Alevi toplumundan onun üslubunu, tarzını devam ettiren onlarca şair çıkmıştır. Bugün Şah İsmail'in yazmaları Petersburg, Londra, Kahire, Vatikan, Berlin, Taşkent ve dünyanın diğer çeşitli müze ve kütüphanelerinde korunmaktadır. Şah İsmail'in ölümünden kısa bir süre sonra Tezkire yazarları onun edebiyatta oluşturduğu etkiden söz etmeye başlamışlardı. Bunlardan ilk Sam Mirza namıyla tanınan Safevi döneminin ünlü Tezkire yazarlarındandır. Şah İsmail'in oğullarından biri olan Sam Mirza, 1517-1567, Fars dili ve edebiyata hayranı olduğundan babasının Türkçeyi ön planda tutan tavrına kayıtsız kalmıştır. Sam Mirza Tühfe-i Sami adlı tezkiresinde Şah İsmail hakkında geniş bilgi vereceği beklenilirdi. Ancak müellif babasından adeta bir yabancı gibi bahsetmiştir. Buna rağmen Sam Mirza, Şah İsmail'in edebi etkisini göz ardı etmemeye çalışmıştır. Şah İsmail siyasi açıdan Osmanlı çevresiyle düşman olduğundan kendi döneminden itibaren kimliği ve kişiliği Avrupa'da tartışıla gelmiştir. Avrupalı seyyahlar ve elçiler onunla ilgili irili ufaklı bir bilginin batıya sızmasında girişimci rolü oynamışlardır. Yazmaları erken dönemlerde hediye olarak Viyana ve Vatikan'a götürülmüştür. 19. yüzyıldan itibaren de Avrupa şarkiyatçıları onun eserleri üzerinde ciddi çalışmalara başlamışlardır. Şah İsmail edebiyatının ilk araştırmacısı ise Jay Hammer olmuştur. V. Minorski onun batı dünyasına tanınmasına bir dizi çalışmalara imzasını atmıştır. Rus tarihçiliğinde A. Krimski'nin çabaları takdire değerdir. A. Krimski açıklamaları da Rus araştırmacılar arasında Şah İsmail'in edebi, irsi üzerine yapılan yersiz tartışmaları da sona erdirmiştir. O açık bir ifadeyle yeni kurulan hanedanın hakim dili Türkçeydi. Hanedanın kurucusu Şah İsmail Hatayi mahlasıyla bütün bir edebi güzelliğe dayalı Azerice şiirler divanı oluşturmuştu. Bu dil onun kendi ana diliydi. Şah İsmail Türkçe şiirlerini Azeri dilinde yazmıştır. Şiirlerindeki edebi üslup dil özellikleri bunu açık biçimde göstermektedir. Gerçi gün hoştur, veli ruhsarun andan yahşidur. Ay dahi taban durur, didarun andan yahşidur. Nafeyi miskuten gerçi muattardur veli. Ey senem, ol halı amber barun andan yahşidur. Nakşi tavus istemem andan cemalun yeg durur. Lafzı tuti dinlemem güftarın andan yahşi dur. İstemem firdevs böğünün nungil hoş busuni. Dünyi bağında gül-i ruhsarın andan yahşi dur. Bu hatayı gatına ta kim kıldılar tarifi misk. Çin beçin ol zülfi amber barun andan yahşıdır. Dilbera dilde senin mehri rühun can kimidir? Şerbeti leyli lebin derdime derman kimidir? Bagi hüsninde boyun servi huraman dediler. Zülmet içinde lebin çeşmeyi heyvan kimidir? Ta ki senden düşeli ayrı eya ruhi revan. Gözümün yaşı menim gatreyi baran kimidir? Ruhi muin göreli firgeti hicranda neyem? Zulfi ruin senema şemi şebistan kimlidir? Bu hetayi düşeli söhbeti veslinden irak. Bağrı büryan kimiyü gözleri giryan kimidir? Hatay'ın şiirlerinde dikkati çeken irak yani Irak uzak. Menim yani benim. Hem gam ve diğer çok sayıda dil ve telaffuz özellikleri Azerice'nin tipik özellikleri olarak dikkati çekmektedir. Bunlar Şah İsmail'in ortaya çıktığı çevrenin dilini ve düşüncelerini kimliğiyle birlikte üst düzeye çıkardığını göstermektedir. Faruk Sümer'in bir İtalyan gözlemciye dayanarak aktardığı hikaye oldukça dikkat çekicidir. Kendisi şahsen çok cesur ve disiplin sever bir insan olduğu gibi aynı zamanda teşkilatçı ve tahsilli bir hükümdardı. Tebriz meydanında beyleriyle birlikte ok atarken Dede Korkut destanlarından Kanturalı destanında olduğu gibi ozanlar kopuzlarının refakatinde onun yiğitliğini öven türküler söylüyorlardı. Bu şahın kendisinin de bağlı kaldığı bir mirası yaşattığını göstermektedir. Sonuç: Şah İsmail çok yönlü bir kimliğe sahip olmuştur. O siyasal İslam'ın kaderini belirleyen birkaç kişiden biri olarak İslam siyaset tarihine mal olmuştur. Türk heterodoks İslam anlayışının en aşırı temsili olarak da karşımıza çıkan Şah İsmail, inanılmayacak derecede kendi kültürüne bağlı ender Türk hükümdarından biri olmuştur. Türk göçebe kimliğine bağlı bir devlet kurmayı denemiş ve bunda da kendi dönemi için en etkili bir ideolojiyi oluşturmuştur. Kızılbaşlık. Osmanlı geleneksel tavrından ileri gelen bütün olumsuz söylemlere rağmen Şah İsmail Türk siyasi tarihinin tahsili, politik, teşkilatçı ve cesur hükümdarlarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Şah İsmail Hatayi, birliktir muradım. Metanet Aziz Kızı Aliyeva, Azerbaycan. 15. yüzyılın sonuna yakın Azerbaycan'ın Akkoyunlar Devlet Sarayı'nda iç ihtilafların büyümesi merkez egemenliğini zayıflattı. Bir taraftan Akkoyunların zayıflaması, diğer taraftan Azerbaycan'ın kuzeyinin önemli bir kısmına mevcut bulunan Şirvan Şahların pek o kadar güçlü bir devlete dönüşememesi, hatta çevresiyle birlikte Şeki'nin özel egemenliğe sahip olması ve benzerleri, Azerbaycan'ın tüm çevresinde bir merkezden yönetilen tek devlet ihtiyacını günden güne arttırıyordu. Bu yüzden Azerbaycan Türklerinin öncüllük yapması ve Anadolu'dan göç etmiş Türkmen kabilelerinin katılımıyla kurulan Kızılbaş Safevi Devleti, Azerbaycan'ın tek merkez devletinin eski düzenini ihya etmesinde çok önemli bir adıma dönüştü. Mirza Abbasi'nin yazdığı üzere o devirde çok sayıda Avrupa kaynaklarında Şah İsmail'in yönetiminden Midia Devleti, egemenliğinin kapsadığı arazilerden ise Midia toprağı olarak bahsedildiği tesadüfi değildir. Az sonra Safeviler devleti büyüyerek imparatorluğa dönüşse bile ve kendisine çeşitli halkları katarak aşağı yukarı tek bir kızılbaş toplumu yaratmış bulunsa bile, onun temeli o devrin tabiriyle söylersek memleketi Azerbaycan'dır ve devleti zaten Türkler yönetirdi. Bundan dolayı Türklere özgü bir Azerbaycan Safevi devletini Farslara özgü bir İran devleti olarak tanımlamak kesinlikle doğru sayılamaz ve bu gerçekliğin kasten tahrifinden başka bir şey değildir. Bu makul tarifte bir taraftan Azerbaycan Türklerine özgü Gacar Devleti'nin düşüşü ve 1925 yılında Fars Pehlevi İran Devleti'nin kurulması, diğer taraftan Rus ve Fars şovenizminin Azerbaycan Türklerinde devletçilik bilincini yıpratmaya, yok etmeye çalışması çok ciddi önem taşımıştır. Eğer Safevi Devleti gerçekten de bir Fars İran Devleti idiyse o halde haklı olarak bir soru ortaya çıkabilir. Osmanlı Devleti yerinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu ve Osmanlı tarihi Türkiye Türklerinin tarihi sayıldığı gibi Gacar Devleti yerinde de Azerbaycan Cumhuriyeti yerinde ise o zaman Gacar, Afşar, Safavi devletlerinin tarihi doğrudan doğruya Azerbaycan Türklerinin tarihi sayılmayacak mıydı? Kuşkusuz sayılacaktı ve Safeviler Fars İran tarihindeki bir devlet gibi değil, özellikle Türk-Azerbaycan tarihine ait bir devlet gibi tanınacaktı. Demek ki Safevi Devleti'nin etnografik kimliği tarihi gerçeklik veya ilmi objektiflik açısından değil, yalnız politik düşüncelere bakarsak Fars-İran temeline bağlanılır. Aslında 1925 yılına kadar Gacar, Afşar ve Safevi devletleri özellikle Azerbaycan Türk devletleri yahut imparatorluklarıydı. Hatta bazen Safevilerin 1. Şah Abbas'a yönetim yılları 1587-1629 kadarki devri ise İran devleti adlandıranlar da çoktur. Bu yüzden İP Petrushevski Azerbaycan devletinin İran devletine dönüşmesinin henüz 17. yüzyılın başında başladığını ve 1925 yılında Pehlevi sülalesinin hakimiyete gelmesiyle sonuçlandığını yürütürdü. Aslında ise bu olay 1. Şah Abbas'ın reformlarından dolayı göçebe, çozgır, elat kültürlü yarı göçebe Türklerin yanı sıra Safavi devletinde İslam dinini zorla kabul ettirildiği türlü asıldan Kulamlar ve kısmen Farslardan yararlanmaktı. Osmanlı sarayındaki dönme ve devşirmelerle aynı önem taşıyan bu Kulamlardan yahut sınırlı sayıda Farslardan devlet işlerinde yararlanması kesinlikle devletin temelini değiştirmiyordu. Osmanlı dönme ve devşirmeleri devletin Türklere özgü bir devlet olmasını inkar etmediği gibi Safevi kulamları ve saray görevlileri olan Farslar da devletin Azerbaycan Türklerine mensupluğunu inkar edemez. Devrin Osmanlı tarihçisi Şah İsmail'in tahta çıkması ile ilgili yazıyordu. Başına taç altı çıktı ol perit, etti bi idrak etrak-ı mürid. Yani o odun başına taç koydu ve şuursuz akılsız Türkleri mürid etti. Safevi sarayında olan şair Tüfeğli şiirlerinden birinde Şah İsmail'a Türkiye taçlar diye hitap ediyordu. Mirza Abbaslı yazıyor ki Sultan Selim savaşa çağıran tüm resmi belgelerinde Şah İsmail'i bir taraftan Zendege ile ilhadi, Hürremilikle mezdekiliği birleştirmekte, diğer yandan da Turancılıkta efsanevi Turan hükümdarının yerini tutmakta, Efrasiyabi Eyd yani devrin Efrasiyabı olmakta itham etmişti. İsmail Hamid Danişmend, Şah İsmail'i milliyetçi Türk adlandırarak yazıyor, kurtuğu imparatorluk teşkilat-i siyasiye bilinç itibariyle de milliyetçiliğini gösterir. Tabii Şah İsmail Hatayi'nin Türkçe olmasında, Türk'e dayanarak bir Türk imparatorluğu kurmasından ve tüm varlığı ile Türklüğü yükseltmeye çalışmasından fazla konuşabiliriz. Fakat şu ana kadar üzerine az bahsedilmiş bir konuyu ayrıca vurgulamak gerektiğini uygun görüküyoruz. O da Şah İsmail'in Azerbaycan'ı tek merkez devlete birleştirmeye tam bilinçli bir şekilde yanaşma konusudur. Kendi tarikat şiirlerinin birinde Hatay'ı yazıyor. İkilik perdesi yoktur özümde, birliktir muradım özüm sözümde. Şurada dini mezhep amaç edinmekte bir de Hatay'ın dünyaya bakış açısı, konuya yanaşma tarzı, şekli ve benzerleri yansımıştır. Kuşkusuz büyük hükümdar şairin birlik dileğine dahil konulardan biri de Azerbaycan'ın birliğiydi. Mehmet Emin Resulzade'nin Azerbaycan Türk Edebiyatı'nın akademisi diye adlandırdığı Şah İsmail Hatayi Sarayı'nda Şirvanlı Habibi'nin Melikü's Şüera çalışması da işte bu bakımdan değerlendirilmelidir. İşte bu yüzden Şah İsmail Hatayi'nin kurduğu Safevi Devleti, Azerbaycan'da tek politik sistem, arazi bütünlüğü, ekonomik birlik, din mezhep ayniyeti ve benzerleri oluştu. Aynı zamanda bu birlik ve bütünlüğün bilinçli kavranışı öne çıktı. Bu yüzden Şah İsmail Hatayi'nin Bağdaş Grup Oturursa Nigarın Feyan Kopar Mısrası ile başlanan gazelinin şu beytine dikkat çekelim. Şirvan hela yügü gamu Tebriz'e daşına, mülki acem sorar kim kıyamet haçan kobar. Belli olduğu üzere Firdevsi'nin uydurduğu İran adı yalnız 20. yüzyılda resmi olarak kabul edilmiş ve hem Osmanlı belgelerinde hem de Azerbaycan kaynaklarında bu anlamda daha fazla mülki acem yani acem mülkü adı geçmiştir. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.
Kemal Bey, başlayabilirsiniz.
Ya bir çay bile söylemiyor musun? Bir kaset bitti mi? Müberra söylüyordu ya. Dur.